Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez başlıyor.
Seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez yüksek fonla yayına başladı efendim. Ben Deniz Oğuz Otay, mikrofon karşısında ton meisteriniz Mehmet Efe ise mikserimizin başında yerini aldı. Şimdi bizleri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyen, seyahati seven, seyahat ederken bir şeyler öğrenmekten keyif alan ya da türlü türlü nedenlerden ötürü pek gezemese de seyahat edenlerin tecrübelerine kulak veren çok sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, bir pazartesi akşamında daha birlikteyiz. Bugün 11 Mart 1941 yılında, bundan 83 yıl önce İngiltere'nin Sofya'da görev yapan büyükelçisi Randell'e karşı Pera Palace Oteli'nde girişilen bombalı suikast olayının yıl dönümü. İkinci Dünya Savaşı'nın cereyan ettiği günlerde gerçekleştirilen bu suikast bugün pek hatırlanmasa da o yıllarda oldukça ses getirmişti. İngiliz sefir Sofya'dan trenle İstanbul'a gelmiş ve Pera Palace Oteli'ne giriş yaptığı sırada Sofya'dan hareket etmeden önce eşyaların arasına içinde saatli bomba olan iki çanta yerleştirilmiş ve o bombalardan biri tam bu saatlerde büyükelçinin otele yerleştiği sırada otelin girişinde patlamış. Ve olay yerinde bulunan iki polis memuru şehit olurken otelin konuklarından bir kadın da patlama nedeniyle hayatını kaybetmiş. İkinci bomba ise bugün Tepebaşı Katlı Otoparkı ve TRT binasının olduğu alandaki Cumhuriyet Bahçesi'nin önünde bulunup kontrollü bir şekilde patlatılmış. Pera Palace Oteli o günlerde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesini sağlamak üzere casusların cirit attığı bir mekan. Bu vesileyle o sıcak günlerde genç Türkiye Cumhuriyeti için tam bir yıkım olacak savaşın dışında tutmaya gayret eden ve başarılı olan başta dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ve tüm devlet adamlarını rahmet ve hayırla analım. Pera Palace Oteli demişken bu akşam stüdyo konuğumuzu da takdim edelim. Efendim, bu akşam konuğumuz profesyonel turist rehberi sevgili Şebnem Altın. Hoş geldin sevgili Şebnem.
Hoş bulduk. Merhaba Oğuz. Burada bulunmak büyük bir sevinç kaynağı benim için.
Bizim için de öyle. Şimdi seni konuk ediyoruz ve Pera Palace'la başlamak istedim.
Evet.
Çünkü bunun sebebi şu. Ben seni ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle BBC'nin bir seyahat programı olan bir seyahat programında Turkey Crossroads of the Cultures adlı programda sunucuya Pera Palace Oteli'ni ve Atatürk'ü anlattığın anla gördüm. Muhteşem bir programdı.
Çok teşekkür ederim.
Sen 1997 yılından beri kokartlı rehbersin.
Evet.
Kısaca istiyorsan seni dinleyicilerimize tanıtalım. Eksik kalan bir yer var ise de sen tamamla.
Hay hay.
Şimdi mesleği olan ilgin Edirne Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında kente gelen turistlere Selimiye'yi anlatmakla başlıyor.
Evet.
Lise sonrasında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oluyorsun.
Doğru.
Mezuniyetten sonraki 3 yıl yöneticilik yapıyorsun ama içindeki rehber olma arzusu ağır basıyor ve rehber kokartı alıyorsun. Üniversitelerin mimarlık, rehberlik gibi bölümlerinde seminerler veriyorsun. Rehber adaylarına gezi eğitmenliği yapıyorsun. Yabancı heyetlere, devlet misafirlerine de rehberlik yapıyorsun. Dediğim gibi bunu 1997 yılından bu yana yapıyorsun. Eksik kalan, eklememizi istediğin bir şey var mı?
Çok güzel, hemen her şey söylenmiş. Belki bazı dergilere yazılar da yazdığımı eklemek uygun olabilir. Hashtag tarih gibi isim vermek sıkıntı değilse ya da başka bazı dergilere.
Yo, hashtag tarihle olan organik bağımız da vardı geçmişte. Dolayısıyla gayet iyi bir noktaya değindin. Şimdi istersen hani bugün 11 Mart dedik. Pera Palace girişte özellikle hem o olayı hatırlatmak hem de seninle bir başlangıç bulabilmek adına Pera Palace Oteli ve Atatürk ile başlayalım istedim. Bize biraz Pera Palace'ı ve Atatürk'ün o oteldeki izlerinden kısaca bahsedebilir misin?
Memnuniyetle. Pera Palace bizim İstanbul'da Avrupa'yı anlamda bildiğimiz ilk otel. 1900 yılların başında inşa ettirilmiş bir otel. Hatta tam spesifik olmak gerekirse 1895 inşaatın tamamlandığı yıl. Görkemli bir baloyla açılışı yapılmış ve sonrasında da heyetlerin, efendim hükümet mensuplarının sık sık toplantılar için kullandığı önemli bir mekan olmuş. Haliyle İstanbul'un işgal yıllarında 1917 senesinde de işgal kuvvetlerinin komutanları Pera Palace Oteli'nde kalmaktalar. Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a geldiği zamanlarda Pera Palace Oteli'ne gelip burada kalmakta. Kendisini bu otelde ilk defa 1917 yılında görüyoruz. Çok da hoş bir anekdot anlatılır. Maalesef doğruluğu tescil edilmemiş bir anı olarak geçer kitaplarda ama hoş olduğunu düşündüğüm için aktarmak isterim. Ne de olsa rehberlik kısmen gerçek bilgi, kısmen de rivayetleri tatlı bir şekilde dile getirmek. Denir ki işgal kuvvetleri komutanı General Harrington Mustafa Kemal'i görür. Kendisini zaten Gelibolu muharebelerinden bilmektedir, tanımaktadır. Hemen efendim sözcüsünü yollar ve masasına kahve içmeye davet eder. Denir ki kendisine bu haber ulaştırıldığında Mustafa Kemal şöyle bir yanıtla geri yollar gelen sözcüyü. Bizde kahveyi ev sahibi ısmarlamalı. Bir gün bu şehirden gidecekler. Dolayısıyla bizim misafirimizdirler. Arzu ederlerse buyursunlar. Kendileri bizim masamızda kahve içsinler. Doğru değilse bile Atatürk'ün onların bir gün İstanbul'dan gideceğini bilmesini yansıtan hoş bir anekdot olarak Pera Palace'ta anlatmayı sevdiğimiz bir hikaye. Devam edebilirim. Evet. Biz rehberler mikrofonu bulunca genelde susmayız. Her ne kadar bu yeni bir deneyimse de benim için stüdyoda bir mikrofon karşısında olmak. Daha sonra savaşın devamında Mustafa Kemal tabii İstanbul'dan ayrılacak. Ve biz kendisini tekrar 1927 senesinde görüyoruz Pera Palace'ta. Hep kaldığı üzere yine 101 no'lu odada 101, kalacak. 101 değil mi? Evet. Ve doğum yıl dönümünde, daha doğrusu 100. doğum yıl dönümünde bu odayı daimi bir müzeye çevirdiler. O zamandan bu yana da hiç kimse konaklamıyor. İçerisinde Atatürk'ün fotoğrafları ve ya onun dönemine ait ya da onun kullanıldığı bilinen eşyalar sergilenmekte. Gerekirse bazılarını müzayede evlerinden temin ederek onun yaşadığı ortamı canlandırmaya çalışmışlar. Kendisinin kaldığı bu odanın müzeye dönüştürülmesi bence çok güzel bir uygulama. Pera Palace'a gelen herkes günlük olarak belli saatlerde bu odayı gezebiliyor ve inanılmaz gerçekçi bir bal mumundan heykeli var. Odaya ilk girdiğimde heykelin henüz oraya yerleştirildiğini de bilmiyordum. Turistlerimle girdiğimde bir an üzerimde bir göz hissettim ve geriye döndüğümde Atatürk'le göz göze gelmiş gibi oldum. Şimdi anlatırken bile tüylerim diken diken, o anki hissiyatımı tarif edemem.
Ben hafta sonları bazen oradan geçerken mesela bilmiyordum, bir kuyruk gördüm ve bu kuyruğu zaman zaman da görüyorum. İlk gördüğümde şey diye sordum, otel görevlisi, ne kuyruğu falan. Evet, otel görevlisi çok şaşırdı, dedi ki Atatürk'ün odasının ziyaret işte belli bir saat aralığı var muhtemelen. Onun için gelen İstanbulluların veya İstanbul dışından gelenlerin beklediği uzun bir kuyruktu. Bu vesileyle dinleyicilerimize de hatırlatalım. Pera Palace Oteli 101 numara günün belli saatlerinde ziyaretçileri kabul ediyor. Olur da yolunuz düşerse ziyaret edin diyelim. Hatta Mehmet belki de önümüzdeki 10 Kasım'da hani bir Pera Palace yayında hiç fena olmaz değil mi?
Olabilir.
Bunu da planı alalım. Şimdi madem Beyoğlu'ndayız ve madem geçtiğimiz Cuma günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlarının günüydü. Hoş tabii ülkemizde bunu bile gönül rahatlığıyla bir bayram havası içerisinde kutlayamıyoruz. Bu tür kutlamalara karşı takınılan katı tutumlar oraya yakın metro istasyonlarını bile kapatıyor. Bunu belki başka bir programda daha detaylı konuşuruz ama madem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çok yakındaydı, geçmişte senin özellikle yanılmıyorsam pandemi döneminde online olarak yaptığın kadın hikayeleri diye bir sunumun vardı.
Evet.
Oradan bize bu tarihten ilginç kadınlara dair bir iki anekdot, bir iki hikaye aktarabilir misin?
Hay hay, pandemi dönemi tabii hepimizin evlere dört duvar arasında sıkıştırıldığı dönem. Biz rehberlerin en zorlandığı dönemdi. Belki oradaki en büyük çıkış noktamız efendim teknolojinin de bize verdiği imkanla canlı yayınlar yapmak oldu. Bazıları kapalı idi, bazıları herkese açık izlenebilir yayınlardı. Bunlardan bir tanesi de yine 8 Mart vesilesiyle seçmiş olduğum İstanbul'un önemli kadınları konusuydu. Tabii çok kadın var. Kimisini çok iyi bildiğimiz, kimisini maalesef gerektiği kadar iyi bilmediğimiz. Bunlardan belki birkaç kadın seçip örneklemek güzel olabilir. O yayında da zaten efendim doğurama ve bizim bildiğimiz haliyle Bizans İmparatorluğu derken Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının kimi önemli kadınlarını anlatmıştım. Onlar arasından örneğin şehrin kurucusu diyebiliriz. Bugünkü şehrimizi kuran ve ismini veren Konstantin'in annesi Heleni ve onun hayatına dair bazı anekdotlar anlatmış idim. Yine efendim Kadıköy'de hala bir kilisesi olan Azize Efümenya'dan bahsetmiş idim. Hristiyan dünyası için oldukça önemli bir kadın bu. Hatta bugün birçok Hristiyan'ın üçleme diyebildiğimiz dini inancının şekillenmesinde önemli bir yeri var. Çok detaya girmeyeyim çünkü çok kadınımız var. Yine Theodosius'un annesi Eudoxia çok önemli bir kadın çünkü Hristiyanlık artık resmi din. Ayasofya orada yükseliyor kocaman güzelim bir dini mabet olarak ve kendisi gümüşten bir heykelini tam da Ayasofya'nın önüne bir sütunun üzerine diktirtip pagan şenliklerini çağrıştıran bir şenlikle kutlayacak kadar da kudretli bir kadın. Bu tabii zamanın patriğinin hiç hoşuna gitmeyecek. Bu patrik konuşmasıyla çok iyi bilinen Ioannes Chrysostomos, yani altın ağızlı diye bilinen bir patrik. Büyük bir tepkiyle kınayacak bu davranışı Chrysostomos. Kilisenin içerisinde kendisini neredeyse Jezebel'e benzetecek. Fakat hala erke olan efendim İmparatoriçe bizim bu patriğin sürülmesine vesile olacak. O mesela akıla gelen hikayelerden biri. Zaten Bizans imparatoriçelerinin inanılmaz yüksek erkleri var. Yine Ayasofya'dan bahsettik madem. Ayasofya'nın bugün var olmasında aslında bence büyük payı olan iki tane isim var ki pek zikredilmez bugünlerde. Ben bunu biraz eksik bulurum açıkçası. Bunlardan bir tanesi efendim imparatorluk ailesinden gelen soylu bir kadın, ismi Anicia Giuliana. Muazzam bir kilise yaptıracak. Bugün maalesef çok fazla izi olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının hemen oradaki arkeoloji parkında kalıntıları yakın zamanda bulunmuş olan Aya Polyektos Kilisesi'nin banisidir kendisi.
O Haşim İşcan geçtiğinin üstü
hemen üstünde yani. Haşim İşcan geçtiğinin hemen üstünde, hani oralarda yürüyen bizi dinleyen kıymetli İstanbullular da daha böyle hani belki dikkatli bir gözle bakarlar bir sonraki sefer geçerlerse. Öyle görkemli bir kilise ki bu, içerisinde 774 mısralı, sanırım öyleydi rakamı, şiir bezemelerinin olduğu ve kubbeli mimarinin ilk defa kullanıldığının söylendiği. Justinian çok büyük olasılıkla bu kudretli kadının bu kadar güzel bir kilise yaptırmasını bir tehdit görmüş olmalı kendine. Belki Ayasofya'yı yaptırmasındaki önemli motivasyonlarından biri bu kadın. Diğer motivasyon ise soylu olmayan, halktan gelen karısı Theodora. Çünkü tarihte bilinen en büyük isyanlardan biri olan Nika isyanı zamanında Justinian tasını tarağını toplayıp kaçmaya hazır. Bütün parasını pulunu yüklemiş gemiye, gizli geçidinden, saraydan, dehlizlerden gemiye binecek ve kaçacak. Oysa Theodora bu mevkiye gelmek için çok uzun bir yoldan geçmiş bir kadın. Öyle kolay kolay bunu bırakmaya da niyetli değil. Diyor ki kocasına, seninle beraber kaçıp sırtımda mor pelerinim kaçak bir imparatoriçe olmaktansa aynı mor pelerinde özgür bir imparatoriçe olarak öldürülmeyi yeğlerim diyor. Hatırlatalım, mor imparatorluğun önemli bir sembolik rengi. Justinian da bunun üzerine bir durup efendim meşhur komutanı Belisarios ile bir istişare yapıp isyanı bastırabileceğine ikna olunca kaçmaktan vazgeçiyor. Gerçekten de Nika tarihin gördüğü en kanlı isyandır. Akabinde de Justinian Erkid'i kuvvetlendirecek ve taçlandıracak Ayasofya'yı inşa ettirir. İşte Theodora belki bunu söylemeseydi bugün bizim Ayasofya gibi bütün dünyaya gururla sunabileceğimiz dünya mirasına vakf olmuş bir değerimiz olmayacak idi bu şehirde. Devam edeyim mi? Bunlar sadece Bizans kadınlarıydı. Osmanlı var tabii. Biraz efendim. Şimdi Osmanlı kadınları tabii bambaşka bir program konusu belki olmayı hak edecek kadar çoklar. Ama akla ilk gelen ve en kudretli diyebileceğimiz bazı hanımların adlarını efendim zikretmek gerekirse tabii ki herkesin aklına ilk gelecek olan Hürrem Sultan, Roslana ya da çok bilinen ismiyle Roxolana. Hürrem Sultan'ı artık diziler de sağ olsun herhalde biraz daha iyi tanıyor halkımız. Fakat şu detayları da aktarmak isterim.
Tanımak ne demek? Biz tarihi o dizilerden öğreniyoruz.
Tarihi o dizilerden öğrendiğimizde gerçektir, vakıftır. Kimileri de belki oradan meraklanıp daha detaya iniyorlarsa ne mutlu. Şunu da söylemeliyim. O diziler sayesinde aslında Amerikalardan gelen turistler bile bana Hürrem'i sormaya başladılar. Bu da biz rehberler için açıkçası bambaşka değişik bir açısı bu hallerin. İşte Hürrem kocasına politik anlamda efendim tavsiyeler veren mektuplar yazan Kanuni Sultan Süleyman ona gazeller yazarken o böyle karşılığında çok aklı başında yanıtlar yazabilecek kadar konuya hakim. Efendim Lehistan kralına tek başına sanki sultanmış gibi mektup yazan böyle erk sahibi bir kadın. Rüstem Paşa'nın yardımıyla Mustafa'yı öldürtür biliyorsunuz en üzücü şehzade hikayelerimizden biri. Arkasından onun var olduğu mevkiye gelmesinde aslında büyük yeri olan İbrahim Paşa'dan kurtulur. Ama sonra oğullarının sultan bile olduğunu göremeden göçüp gidecektir. Kızı Mihrimah Sultan, o da bence çok önemli ve kudretli bir kadın. Hürrem ölünce babasına danışmanlık yapma görevi ona geçer. Ve sadece babasına danışmanlık yapmakla kalmaz. Daha sonra sultan olacak olan 2. Selim yani abisine ve hatta yeğenine de danışmanlık yapacak kadar da eğitimli ve konuya vakıf bir hanım sultandır kendisi.
İki tane cami mi var onun adına inşa edilmiş olan?
İki tane meşhur cami var. Birisi Edirne Kapı mevkiinde, diğeri Üsküdar'da. Yine şöyle bir şey anlatılır madem konusu açıldı, ondan da bahsedeyim. Derler ki Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a platonik bir aşk duymakta imiş ve kendisine adını taşıyan bu iki camiyi yapar iken işte ay ve güneş diye telaffuz ya da çevrilebilecek ismini Mihrimah'ın yansıtacak şekilde bir tarafta güneş batarken diğer tarafta ayın doğduğu iki noktaya bu iki camiyi yaptığı anlatılır. Çok hoş bir hikayedir. Anlatıldığı zaman herkesi böyle hafif bir gülümsetir ve etkiler. Gel gelelim gerçekte böyle bir şey var mıdır? Herhalde yoktur çünkü ilk cami ısmarlandığı zaman Mihrimah tarafından, Mihrimah 18 yaşında zaten bir sene önce 17 yaşında kendisinden yaşça çok büyük Rüstem Paşa ile evlendirilmiş. Diğer camiyi Üsküdar'da olanı yanılmıyorsam 40'lı yaşlarında sipariş edecektir ki artık Sinan 80'ine yakın 75 yaşlarında, yani aralarında çok büyük yaş farkı olduğu gibi o zamanın saray şartlarında bir hanım sultanın bir mimarla hani yüz yüze görüşmesinin olasılıkları da bugün kimi tarihçiler tarafından şüpheyle karşılanmakta. Dolayısıyla acaba gerçek miydi bu hikaye bilmiyoruz ama bir de Rüstem Paşa Camii'ni ekleyeyim madem öyle. Mısır Çarşısı'nın hemen yanında. Sinan süslemeyi çok dozunda kullanmayı seven, bütün camilerinde bütün caminin güzelliğini efendim balanstan yani dengeden bulmayı seven bir mimar. Sanki ona sen benim eşime belki de hayransın ya da aşıksın ama gel gör ki bütün kudret bende dercesine hiç Sinan'ın tasvip etmeyeceği biçimde camiyi başka hiçbir camimizde görmediğimiz şekilde baştan aşağı yani zemine kadar çiniyle kaplatmıştır ki onlar İznik çinileri her biri inanılmaz pahalı sonuçta devlet bütçesinden değil kimi zaman isme banisi isme sahip camilerin masrafı gerçekten kişilerin kendi hesabından karşılandığı için eğer böyle bir beğenme ya da efendim platonik aşk vardı ise bile Rüstem Paşa da bunun belki de farkında, Sinan'ı bir biçimde ezmeye çalıştığını biz o camide gözlemleyebiliyoruz.
Ama muhteşem bir camidir. Yani Çinliler açısından, özellikle İznik Çinlilerine meraklılar için kesinlikle vazgeçilmez, mutlaka görülmesi
Mısır
gereken.
Mısır Çarşısı civarında, Eminönü'nde, Sirkeci'de işi olan ve vakti olan gezginler ya da normal İstanbul sakinleri bence zaman ayırıp o camiyi mutlaka görmeli. Yakın zamanda da ciddi ve güzel bir restorasyondan geçti. Bütün çiniler temizlendi. İstanbul'un saklı mücevheri demiş oraya Prens Charles İstanbul'a geldiği zaman. Çok beğenmiş camiyi.
Tabii hem turistlerin gözdesi hem de tarih eser kaçakçılarının sık sık o çinilere çaldığı da vaki, dolayısıyla onlar için de popüler bir adres.
Kesinlikle.
Şimdi nasıl yapalım? Saatlerimiz 20.29'u gösteriyor. İstiyorsan küçük bir soluklanalım.
Hay
İkinci
hay.
İkinci bölümde anlatacaklar çok şeyler var.
Çok
bu
şey
akşam
var, evet.
Sana neler konuşabileceğimizi de dün akşam yazdığımda o kadar çok şey bu programa nasıl sığdıracağız diye ben bile düşündüm. Biraz belki hızlanacağım. Bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra istiyorsan şöyle bir Ürdün tarafına doğru birlikte gidelim mi?
Tabii, hay hay.
Efendim bu akşam size ne çalalım diye konuşurken sevgili dostumuz dedi ki kafa nereye biz oraya dedi. O zaman Mehmet bizler için Sıla'dan Kafa Nereye Biz Oraya'yı çalıyor.
Düşüydü yere batsın faturası, malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı gözüydü intikamın gücüydü, ayıp denen pişkin var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. De yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de, pişmanım pişman, pişmanım pişman. Hadi kalk gidelim. Başımızı bir de
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte efendim. Bu akşam konuğumuz profesyonel turist rehberi sevgili Şebnem Altın. Kendisiyle ilk önce Pera Palas ve Atatürk'ten biraz bahsettik. Hemen ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu coğrafyanın, bu kentin, kadim kentin kadınlarından çok kısaca bahsettik. Biz sizler şarkıyı dinlerken ya konuşulacak ne kadar çok kadın vardı, daha Cumhuriyet dönemi kadınlarından bahsedemedik dedik. Ama yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı ilerlememiz lazım. Zaman su gibi akıp geçiyor ve maalesef benim programıma ayrılan zaman çok kısa efendim diyerek de hafif yollu bir göndermemizi yapalım. Şimdi dedik ki Şebnem'cim ikinci bölümde biraz Ürdün'e gidelim. Ürdün'e gitme sebebimiz de tamamen Petra Antik Kenti. Benim yıllar önce, belki 30 sene önce gittiğim, herkesin böyle 3 gün harcadığı, benim sadece bir günde gezip bitirmeye çalıştığım muhteşem bir kentti. Ben o kentten çıktıktan sonra şunu fark ettim. Yürüyüş botlarım böyle gül rengi, toza bulaşmıştı. Sonra mihmandarlık yapan arkadaşım dedi ki zaten burası gül renkli kent diye bilinir.
Tam da öyle.
Ürdünlüler tarafından demişti. Bize biraz bu muhteşem kenti anlatabilir misin?
Memnuniyetle. Petra şüphesiz sadece Ürdün için değil, bütün dünyadaki kıymetli ve görülmeye değer tarihi yerleşimler içerisinde en önemlilerinden biri. Hatta yeni dünyanın 8 harikasından biri olsun diye adı da geçmişti. Hatta galiba da seçilmişti, çok emin değilim ama söylemem o ki bütün dünyada 10 tane yer sayılmaya kalksa mutlaka Petra akla geliyor. Çok görkemli, çok etkileyici bir şehir. Tarihi oldukça detaylı ama bir cümleyle Petra nedir diye sorsalar bana, milattan önce 400'ler itibariyle kurulmuş ve Nebatilerin başkentliğini yapmış, zamanın önemli ticaret yollarından birinin tam merkezinde yer alan, dolayısıyla da önemi hiç azalmamış. Tam da bu sebepten Romalılar tarafından da sonra ele geçirilip varlığı da önemi de devam ettirilmiş bir şehir.
Mehmetciğim sesimi kıstın galiba. Kayalara oyulmuş bir kent değil mi?
Evet. Jeolojik olarak yanlış bir ifade kullanmayayım ama yine Kapadokya'dan da çok iyi bildiğimiz bir jeolojik formasyon var. Hani oda yapması ya da bir tapınak kazması, bir bina inşa etmesi kolay bir unsur oradaki pembe kayalar, tam da adına yakışır şekilde. Ve çok güzel bir antik tiyatro, Roma döneminden, daha öncesinden heybetli mezar odaları, yine efendim böyle odaların birbirine geçiş yaptığı, koridorlarla bağlanan odalarının olduğu.
O çok jenerik muazzam bir fotoğrafı vardır. Hazine kapısı dedikleri. Yaşayın,
yani the treasury, hazne, el hazne dedikleri o güzelim kanyondan yürüyüp en sonunda dar bir geçitten geçtikten sonra pırıl pırıl karşınıza çıkan ve her gördüğümde yüreğimi gerçekten böyle bir sıkışıp tekrar ah bu nedir böyle dedirten, hiçbir tekrar gördüğünüzde sıkılmayacağınız bir görüntü. İşte sonradan en yukarısında o binanın görkemli bir bezeme olduğu için bir hazine gizli zannediliyor. Çok şükür ki çok yukarılarda olduğu için o güzelim bezeme pek de zarar verilemiyor oraya. Aslında sonradan anlaşılacak ki Nebatilerin krallarına efendim tasarladıkları bir mezar yerleşkesi burası. Ve suyu nasıl kullandıkları, suyu nasıl sakladıkları, o vadinin sularla nasıl oyulduğu tam bir görsel şölen. Mutlaka ölmeden önce görülecek yerlerden birisi Petra.
Benim böyle bazen bana soruyorlar ya, işte çok seyahat eden adamsın, hani seni etkileyen yerler neresi diye sorarlar dostlar. Benim yurt dışında Ürdün'de burayı söylerim, Petra'yı söylerim, Türkiye'de de Kapadokya'dır. İkisi de benim için hani ölmeden görülecek, eğer 50 yer varsa ilk ikisindedir, ilk beşindedir, ilk onundadır. Gerçekten çok etkileyici yerlerdir. Tabii şimdi Ürdün deyince konuşulacak çok konu var. Hicaz Demiryolu var.
Evet.
İşte Lawrence'ın Osmanlı'ya karşı giriştikleri var. ki notlarımızda bunlar vardı. Bunları var. Hep konuşacaktık ama
Salt şehitliğimiz var.
Salt kasabası. Önemli, evet. Ürdün'e çok yakındır dedim ya, 30 sene önce gittiğimde hani bilen çok azdı. Bir gene dostum sayesinde gitmiştim ve çok etkilenmiştim. O zaman şehitlikte bu kadar bakımlı değildi ama bir Osmanlı kasabasıdır da.
Kesinlikle, yani Osmanlı'nın hakimiyeti altında olan şehirlerin belli başlı mimari öğeleri vardır. Salt'ta hala bunu görmek mümkün. Zaten bugün başkent olan Amman yok neredeyse Osmanlı zamanında. Başkent Salt. Ve hala mimarisiyle koruna geldiğini görüyoruz. Yolu Ürdün'e düşenlerin 1-2 saatlerini ayırıp Amman'a çok da uzak olmayan Salt şehrine de gitmelerini, o eski Osmanlı dokusunu tatmalarını ve Türk şehitliğimize de mutlaka uğramalarını naçizane tavsiye etmek isterim.
Buradan bunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi sen hazine bir anlatır, daha doğrusu Petra'daki hazine denilen yapıyı anlatırken mezar dedin. Mezar deyince benim çok hızlı aklıma ülkemizde de her mezarın, her lahitin bir hazine kaynağı olduğu düşünülen ve saldırıya uğrayan mezar soyucuları, tarihi eser soyguncularıyla hasara uğratıldığı aklıma geldi ve oradan ne aklıma geldi biliyor musun? Senin hashtag tarih için kalem aldığım bir yazı aklıma geldi. Cizre Ulu Camii Anıtsal Kapısı'nın çalınan kapı tokmağı.
Evet.
Bu vesileyle hem biraz ondan bahsedip hem de yurt dışına kaçırılan şu kültürel değerlerimizden biraz bahsedebilir miyiz?
Tabii, önce Cizre Kapı Tokmağı ve hashtag tarih dergisi için yazdığım yazı minvalinde devam edeyim. Kopenhag'e yaptığım seyahatlerin bir tanesinde pek listelere girmeyen bir müzeyi gezme fırsatım oldu. David Semling Müzesi. Orada sadece bu kapı tokmağı değil, Türkiye'den gitmiş birçok eser olduğunu gördüm. Bunların bir kısmı resmi satın almayla edinilmiş. Çünkü burası bütün Avrupa'nın en büyük Türk ve İslam koleksiyonuna sahip bir müze. Zamanlar zamanları kovaladı. Bu efendim dergi için yazmam söz konusu olduğunda böyle bir konu başlığını aklıma hemen o Cizre Ulu Camii'nin tokmağı geldi. Ejderhalı tokmağı. Hal öyle ki bu tokmak çalınıyor, yurt dışına kaçırılıyor. Biliyorsunuz bununla ilgili maalesef uluslararası çalışan bir takım örgütler var. Onların zaten yardım olmasa böyle kolaylıkla ülkemizden bu kadar şey nasıl götürülecek? Sonra fark ediyorlar ki tokmak çalınmış. Mardin'de sergilenmekte olan kapıyı İstanbul'a getiriyorlar. Hani belki burada daha iyi korunur diye. Bu arada bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni gezerse İstanbullu gezginler ya da Türkiye'nin başka yerlerinden gelecek olanlar orada bu güzelim kapının sergilendiğini görecekler. Bir tane ejderhalı tokmağın eksik haliyle. Hala girişimlerimiz sürüyor. Biz bu tokmağın yasal olmayan yollarla edinildiğini kanıtlama gayretindeyiz. Müzeden de hala maalesef olumlu bir cevap gelmedi. Hakeza aynı şeyi başka bir sürü tarihi değerimiz için söylemek mümkün. Berlin'de Pergamon diye bir müze var. Evet. Başlı başına orayı bile bir gün sevgili Oğuz senle konu yapsak, anlatsak, ki başka bir yazımda hashtag tarihte orayla ilgiliydi. Çok sevindirici gelişme şudur ki Antalya Arkeoloji Müzesi'nde geçtiğimiz yıl yeni bir eklenti sergi açıldı ve bu sergide herhalde onun üzerinde belki 12-13 tane heykel, yine küçük objeler vardı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi girişimleri sayesinde yurda geri getirilen çalıntı eserler. Bu ısrarlı takibimiz devam ederse ben inanıyorum ki bu şekilde haksızca yurt dışına götürülmüş başka birçok değerimiz de ülkemize geri kazandırılacaktır.
Bak, bu çok önemli gerçekten. Hani benim de kafamda şöyle bir şey var, bu çalışmalar o kadar ciddiyetle yapılıyor ki Kültür Bakanlığı tarafından, belki bir programı buna ayırmak lazım ama kesinlikle. Dinleyenlerimizden ya acaba nerelerde neler var diye soranlar olursa, şimdi bunların hepsini tabii anlatmak çok zor, müzeler dolu ama seninle program öncesinde konuştuğumuz bir kitabı tavsiye edelim dinleyicilerimize, Anadolu'nun Gözyaşları.
Evet.
Ben yazarını hatırlayamamıştım, onu açtım baktım şimdi. Yaşar Yılmaz Bey tarafından kaleme alınmış. Eğer efendim bu coğrafyadan neler kaçırılmış, neler gitmiş diye böyle derli toplu bir yerde görmek isterseniz bu kitabı da edinmeniz de fayda var derim ben. Çünkü maalesef birçok ülke müzelerini bu coğrafyadan giden kıymetli eserlerle doldurmuş vaziyetteler. Şöyle yapalım, kısa bir reklam arası verelim, bir şarkı dinleyelim. Mehmetciğim, bu akşam şarkımızı sen seçtin. Ne seçtin bizler için?
Sultanı Yegahı.
Sultanı Yegahı.
Çok güzel.
Efendim, küçük bir reklam, sonra Mehmet'in seçtiği bu güzel parçayı dinliyoruz. Üçüncü bölümde ne konuşacağız biliyor musunuz? Çok gündemde olan rehber dostların ayağa kalktığı turist rehberliği meslek kanunu ile alakalı değişikliklere dair olan itirazlarını bu mikrofonlarda konuşacağız. Çok kısa bir reklam, sonra birlikteyiz tekrar.
Sultanı Yegahı.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez 3. bölümü ve son bölümüyle sizlerle birlikte efendim. Bendeniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe. Sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi profesyonel turist rehberi sevgili Şebnem Altın. Şebnem, konuşacağımız çok şey vardı ama...
Öyle. Tadına doyulmadı gerçekten.
Zaten hiç toparlayamayacağım. Dün gece biliyordum ama özellikle bu bölümde konuşmak istedim. Çünkü bu uzun zamandır konuşulan bir konu ve sizin camianızda ciddi rahatsızlık yaratan bir konu. Ben konuya dair merak ettiğim şeyleri araştırdım. Her iki tarafı da görüşlerini de derledim, topladım kendimce. Benim kafamda bir fikir oluştu ama ben bu akşam siz rehberlerin meslek kanununda yapılmakta olan yapılması planlanan değişiklikle alakalı itirazlarınızın neler olduğunu bir rehberin ağzından duymak istiyorum. Dinleyicilerimizin de muhtemelen dikkatini çekmiştir. Son belki de bir aydır mı, belki de bir aydan da uzun bir süredir bu özellikle sosyal medyada çok ses getiren bir tepki. Neye itiraz ediyorsunuz siz rehberler olarak?
Evet, birkaç madde var tabii şiddetle itiraz ettiğimiz ve bir arayol bulunmasını samimiyetle dilediğimiz. Ki görüşmelerde sürüyor TÜREP, Turist Rehberleri Odaları Birliğimiz, efendim değişik rehberler odaları, organizasyonları, başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Şöyle toparlayalım, bu uzun bir konu olmakla beraber belki ana başlıklarla özetleyebileceğim bir nokta. Şu anda Türkiye'de sayıları 13 bine yakın bröveli, eski tanımıyla kokartlı, şimdiki resmi tanımıyla çalışma kartlı turist rehberi var. Bu turist rehberleri en az bir yabancı dilde rehberler, 40 farklı dilde çalışma bürovesine sahip bütün bu rehberler toplamı. 100'e yakın rehberlik okulu var. Artık sadece okuldan mezun olunarak rehber olunuyor ki bu bizim en çok önemsediğimiz şeydi. 2012 senesinde çıkması için çok yıllar mücadele verdiğimiz turist rehberleri meslek yasamızın içinde. Efendim,
çok özür dilerim, burada bir şey teyit etmek istiyorum. Eskiden bildiğim kadarıyla bir kurs düzenleniyordu ve o kursu bitirenler rehber oluyordu.
Evet.
Bu yasayla birlikte artık kurslar kalmadı ve deniliyor tam ki olarak. Bir üniversiteden konusu bu olan bölümden mezun olmak veya bir yüksek lisans mı gerekiyor?
3 farklı şekli var bu okulların. 2 yıllık, 4 yıllık üniversiteler ya da herhangi bir 4 yıllık üniversite mezunu bir bireyin seçtiği takdirde yapabileceği tezsiz yüksek lisans adı altında bir senelik bir program var. Her birinin bitiminde 2 tane rehberlik şartı var. Bu bizim rehberlik meslek yasamızın olmazsa olmazı 2 şart. 1- dil sınavını geçmek. 2- çalışacağı bölge ya da bölgelere dair TÜREP tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim gezisine katılmak. Bu özellikle tezsiz yüksek lisans programını biraz detaylandırmak isterim. Diğer ikisi belki daha genç bireyler için bir seçenek iken bu 4 yıllık meslek, özür diliyorum, 4 yıllık bir üniversiteden mezun arkeolog, sanat tarihçisi ya da herhangi bir branşta bir zaman çalışmış olup mesleğini, hayatını bu yöne çevirmek isteyen yetişkinler için çok iyi bir çözüm idi. Zaten tam da bu yüzden getirilmişti. Gelelim şimdi itirazlarımıza. Hatta tam da buradan başlayayım itirazlara. Şimdi yeni yasa diyor ki, öngörülen yeni yasa değişikliği, arkeolog ve sanat tarihçilere 100 saatlik bir eğitim verelim ki bizim zamanında aldığımız kurs üniversitelerden önce 600 saat idi. 6 ay sürüyor idi. Ve sonra işte gerekli şartları yerine getiren bu efendim disiplin mensupları rehber olsunlar. Biz de diyoruz ki turist rehberliği sadece arkeoloji ya da sanat tarihi bilmekten ibaret değil. Bunun coğrafyası var, bunun folkloru var, bunun yakın tarihi, eski tarihi, tarih bilgisi var, bunun güncel bilgisi var, bunun politika bilgisi var, var da var. Hangi birini sayayım? Ki bunlar sadece işin bilgi kısmı. 6 sene hasbelkader yeni turist rehberleri, rehber adaylarının sahadaki eğitimlerinde TÜREP tarafından görevlendirilmiş bir 27 senelik rehber olarak diyebilirim ki bilgi bu işin sadece %25'i. Bunun içinde organizasyon efendim yeteneği var. Bunun içinde sorun çözme kabiliyeti var. Efendim müşteriniz kalp krizi geçirdi. Müşteriniz öldü. Yolda trafik kazası yaptınız. Gittiniz otelde odalarınız yok. Telefonla teyit ettiğiniz halde restoranda yemek yok. Yani saymakla bitmez bizim aslında neyle uğraştığımız turist rehberi olarak. Haydi gelin şimdi bir arkeologtan bunları da yapmasını bekleyin. Yapamazlar demiyorum. Çok çok harika rehber efendim arkeologlar, sanat tarihçileri de var. Ama bunu 100 saatlik eğitimle veremezsiniz. Doğru da olmaz, haksız rekabet yaratırsınız diyoruz. Birinci itiraz noktamız bu.
Yani çok özür dilerim. Buyur, şöyle diyeyim. Temelde biz sanat tarihçisi ve arkeologların rehber olmasına karşı değiliz.
Asla.
Olmaları için geçerli olan, gerekli olan eğitim ne ise bu tamamlandıktan sonra olmalı deniliyor. Birinci itiraz bu.
Birinci itiraz bu. Diğeri efendim Türkçe rehberlikle ilgili. Bunu çok detaylandırmayacağım. Çünkü daha da önemli olduğunu düşündüğüm otobüste rehber olmaması konusunu biraz daha detaylı anlatmak isterim. Türkçe rehberlik denen argümana bizim söylediğimiz bu. Şu, 13 bine yakın Brevelli turist rehberi zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve pekala zaten Türkçe dilinde de rehberlik hizmeti sunuyorlar gerektiği takdirde. Şimdi sorun şu aslında, 100'e yakın okul var dedim. Bu 100'e yakın okuldan her sene 4000'e yakın genç rehber adayı mezun oluyor. Bunların önemli bir kısmı dil bilme gerekliliğini yerine getirmemek ya da sınav geçememek gibi sıkıntılardan dolayı Türkçe rehberliğe sıcak bakıyorlar. Olayın diğer tarafında da acenteler var tabii. Rehber acentesiz, acente rehbersiz olamaz. Biz iki sacağı ayağıyız rehberliğin. Üçüncü sacağı da tabii ki turistlerimiz. Acentelerde belki rehberlik hizmetini biraz daha ekonomik hale getirmek istiyorlar ama buradaki en önemli konu Türkçe bilmek bilmemek ya da daha önce sohbetimizde de konuştuğumuz gibi efendim dil bilmeyen rehber mi olur? O yeterince dış kaynakları tarayamaz. Evet, bu da bir belki argüman ama daha da önemlisi iş arzının artacağı, dolayısıyla talepten fazla belki de arz ortaya çıkacağı ve nitelikli turist rehberleri işsiz kalır iken daha az nitelikli demek zorundayım şu durumda. Onların piyasada daha fazla yer alacağı ve haksız rekabetin emek ve zaman harcayarak kokartına bir ya da birden fazla dil ekletmek için zaman ve para harcamış olan bireylerin ve üniversitede dil öğrenmek için zaman harcamış bunca kişinin haksız rekabet içinde yok olacağına dair ciddi endişelerimiz var. En temel endişemiz bu. Aslında yoksa Türkçe bilmek bilmemek
değil.
Değil.
Aslında bu bir mesleki organizasyonun mesleğe dair olan kaygıları. Yani ben görüşmemizde program öncesinde de söylemiştim. Bunu dile getirmenin önünde hiçbir engel yok. Çünkü bu bir iş yerinde nasıl sendika var ise, nasıl çalışanların hakkını koruyorsa, meslek grupları da o mesleğe mensup kişilerin haklarını korumak, maddi ve manevi haklarını korumak üzere mücadele edebilirler, etmeliler de. Bunu da çok açık ve net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bu söylediğinden ben onu anlıyorum. Yani
tam olarak öyle.
Burada mesleki olarak rehber sayısını arttırmak, ekonomik olarak bu konuya yatırım yapmış olan meslek mensupları için bir dezavantaj olabilir değerlendirmesi. Ama senin asıl üzerinde duracağın şey üçüncü itiraz konunuz var ki
evet.
O biraz karıştı bende de. Onu bir anlatır
şimdi,
mısın, nedir o?
Yurt dışından kime örnekler verilerek benzer sistemi ülkemize de uyarlamaya dair bir yasa değişikliği teklifi bu. O da nedir? Turist rehberleri efendim otobüste baştan sona seyahatin tamamı boyunca bulunmak zorunda olmasın, ki şu anki yasamıza göre bulunmak zorundayız. Herhangi bir firma eğer turist rehberi bulundurmazsa çıktığı seyahatte ceza alıyor. Buna itiraz ediyorlar. Argümanları efendim Sapanca'ya giderken, Dağa Kaymaya giderken, şuraya buraya giderken ben niye rehber bulundurayım? Bunu duyduğunuz zaman hak veriyorsunuz. Ama yasa öyle bir şey öngörüyor ki hiçbir turda turist otobüsünde rehber bulunma zorunluluğu kalmasın. Burada iki tane itirazımız var. Bir, özellikle yabancı gruplar için. Kim olacak başında? Yani sanılmasın ki turist rehberleri otobüste başından sonuna bulunmasın. Bu zorunluluk kalksın denince o otobüste kimse olmayacak. Hiç kimse, aklı başında hiçbir ajente böyle şehirler arası seyahate çıkar gibi otobüse bir dolu insan yollayıp başlarına bir sorumlu koymadan bu işi yapmaz. Ne demek bu? Yurt dışından gelecek olan turist gruplarının başında mutlaka bir tur lideri olacak. Ve eğer biz o otobüste bulunmaz isek artık o tur lideri bu ülke hakkında ne anlatırsa o. Biz bunu nasıl, ne kadar düzeltebiliriz? Zaten şanssız bir ülkeyiz. Zaten dünyanın önemli ülkelerinde sürekli büyük bir ön yargı ile bakıyor insanlar bize. Biz 15 günlük bir seyahatte sabahtan akşama şehirden şehire gezerken bu yabancı misafirlerle ne ön yargılar kırıyoruz, ne Türkiye nefretiyle dolu insanı Türkiye aşığı olarak bu ülkeden yolluyoruz. Ben bu ülkenin güzelliklerini, Fatma annemi, Ali dayımı, bayrağımı, yemeğimi, folklorumu, tarihimi Efes antik kentindeki 3 saatlik güzergah boyunca anlatamam. Ayrıca hangi antik kente kaç tane rehber koyacaksınız? Bunun organizasyonu nasıl yapılacak? Mümkün değil. Yani pratikte olması hiç mümkün gözükmediği gibi ciddi hiçbir acentenin ben turistlerini rehbersiz sağdan sola yollayacağını sanmıyorum. Dediğim üstelik içsel güvenlik anlamında da, milli güvenliğimiz anlamında da ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelebilecek kimi tehditler anlamında da ben bizlerin otobüste olmamasını çok tehlikeli buluyorum. Bizler belli bir eğitimden geçip belli konuları belli şekillerde sunmak üzere Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bireyleriz. Siz hangi yabancı rehberi nasıl kontrol edeceksiniz eğer biz yanlarında olmazsak? Kısaca böyle.
Şimdi burada konu aslında şöyle, dinleyicilerimize ilgili madde değişikliği ile alakalı kısa da bir bilgi vereyim. Deniyor ki esas amacı tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Ama diyorlar müze ve öğren yerlerinin tanıtılması faaliyetinde rehber bulundurulma zorunluluğu devam edecek. Teklif bu şekilde. Şimdi burada da özetlemek için söylüyorum. İtiraz şu. Bir, biz sahadan bu konuda eğitilmiş ve bizim perspektifimizden turistlere ülkeyi anlatan kişileri çekiyoruz. Onun yerine onlarla birlikte yurt dışından gelen tur liderlerine o alanı bırakıyoruz. Evet. Buradaki bilgi aktarımında ciddi sıkıntılar olabilir, endişesi var.
Evet, net olarak.
İkinci itiraz noktası da şu, müze ve öğren yerlerinde evet rehber almak, bulundurmak zorunlu ama rehberler mesela Nisa Antik Kenti'nin girişinde bekleyecekler. Mesela Efes'in girişinde adeta bir taksi durağı gibi rehberler bulunacak. Veya kimsenin gitmediği işte Denizli yakınlarındaki Tripolis Antik Kenti'ne gittik ve kapıda rehber var mı yok mu? İçeriği nasıl rehberle dolaşacağız gibi bazı sorularda.
Pratikte uygulaması son derece zor. Organizasyonu neredeyse mümkün olmayan. Çünkü biz hem çok büyük bir coğrafyayız. Bizde İtalya'da ve Yunanistan'da olduğundan çok daha fazla antik şehir var. Roma ve Yunan dönemine dahil ve daha eski tarihlere ait de bir sürü yer var. Yüzlerce müzemiz var. Hangi birinde nasıl rehber koyacaksınız? Dolayısıyla pratikte uygulaması neredeyse imkansız bir öneri. Diliyorum orta yolu buluruz kıymetli bakanlığımız ile beraber.
Ya benim hiç şüphem yok. Mesele eğer sağduyuyla ortak bir çözüm bulmak ise bulunur. Ama başka endişeler, başka kaygılar net bir şekilde ortaya konulmadan bir takım çözümler bulunmaya çalışıyorsa herhalde işlemez. Dolayısıyla o sağduyunun devlet erkinde ve meslek grubunda ben olduğuna inanıyorum. Ve hafif hafif de böyle gelişmeler olduğunu da arka tarafta duyuyorum. Umarım sizlerin zarar görmeden mesleğin de gerektiği gibi icra edilmesini sağlayacak ortak yol bulunur diyelim.
Bütün kalbimle benim de dilediğim bu mesleğim adına.
Evet, bizim programımız biliyorsun rehberler bizim programımızın önemli figürlerinden bir tanesidir. Her zaman da kapımız açık, dostlarımız bize çok şey katıyorlar sağ olsunlar. Bu akşam da onların bir derdini senin sayende bu mikrofonlardan dile getirdik. Sana çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Keyifli bir sohbet oldu ama çok net eksik oldu. Umarım başka bir programda daha detaylı, daha uzun sohbetler ederiz.
Seve seve, ben çok keyif aldım. Ne zaman çağırırsınız, eğer şehirdeysem koşa koşa gelirim.
Çok çok sağ olasın efendim. Gezmek yetmez, bu akşamda yavaş yavaş sona geliyor. Bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam birçok konuyu konuştuk, hızlı konuştuk ve konuşmadığımız da çok konu vardı. Dedim ya, Beyoğlu, Pera Palas'tan başladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü konuştuk. Hemen ardından Ürdün'e gittik. Sonra meslek grubu olarak rehberlerin yaşadığı birçok sıkıntıya konu olan bugünlerdeki yasa değişikliği üzerine rehberlerin itirazı nedir diye sorduk ve onu dinledik. Konuğumuz Şebnem Altın'dı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşuncaya kadar sağlık, sıhhat, bol bol seyahat sizlerle olsun efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Döndüm tek sönmek için yana.
Gezmek yetmez, sona erdi.